Ayrım 33. Sayfa 354. 95. Roma. Saat 9:20. Müzeleriyle ünlü, dünyada kilometrekare başına en çok müzeye sahip bir kent için Villa Panaro'daki özel müze hepsinin en küçüğü ve en alışılmadık olanıdır. 15. yüzyılda meşhur Borgia ailesine ait gotik üsluplu bir binadaki bu müzenin kapısında levha da yoktur. O sabah bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun ve kömür karası gökte homurdanan gök gürültüsünün altında müzenin kemerli girişi neredeyse ürkütücü görünüyor. Jack ve Lela yaklaşırken girişin iki yanındaki gaz lambaları duvara titrek gölgeler düşürüyordu. Çatıdan uzanan karmaşık taş yaratık heykellerinin altında durduklarında Lela, "Tam olarak neredeyiz?" diye sordu. Ülkenin, hatta belki de dünyanın en değerli Roma eserlerinin saklandığı özel müzenin önünde. Özel diyorum çünkü vergi muafiyetinden yararlanmak için kapılarını halka yılın sadece belli günlerinde açıyor. Eğer haberin olacak kadar talihliysen içeriye bir göz atabilirsin. Etkilenmem mi gerekiyor? Sanırım Roma imparatorları ve generallerin kişisel eşyasından bahsediyoruz. Bir de Pompei'den çıkarılanlar. Gerçekten değerli bazı altın ve gümüş takılar, nadir sikkeler, heykelcikler. Bir zamanlar Julius Caesar'ın kullandığı mermer bir banyo bile var. Taksiden bir blok geride inmişler, gök gürültüsü ve yağmur patladığı sırada boş sokaklardan villaya yürümüşlerdi. Lela başını kaldırıp siyaha boyalı çift kanatlı giriş kapısına baktı. Koleksiyon bu kadar değerliyse güvenlik nerede? Jack gülümsedi. Madeni interkom kutusunda bir düğmeye bastı. Villanın içinde pek nöbetçi görmezsin ama villanın hemen köşesindeki karakola bağlı birinci sınıf bir güvenlik sistemi var. Lela ürperdi. Sabahın serinliğini hissedince kollarını sıvazladı. Arkadaşının evde olduğundan emin misin? Evde evde. Fonzi sabahın 7:30'unda insanı boşuna aramaz. Dairesi binanın en üst katında. Unutmadan Fonzi gerçek bir kadın meraklısıdır. Eğer sahip olduklarını denetlediği duygusuna kapılırsan sakın alınma. Sahip olduklarım mı? Jack düğmeye bir kez daha bastı. Güzel kadın vücudundan anlar. Ama duyduğuma göre tekerlekli iskemle onu yavaşlatmış. Tekerlekli iskemle mi? Aldattığı İtalyan sevgilisi Fonzi'yi arabasıyla çiğnemiş. Tipik Latin tabiatı. Fonzi birkaç kırık omurla kurtulduğu için talihliymiş. Birden interkomdan madeni bir ses duyuldu. Sonra yanan ışıkta alüminyum kutuya yerleştirilmiş mercek göründü. Aslında sırtım düzeliyor ve hızımı engelleyemeyeceği kesin. 1-2 ay sonra cerrahlar tekerlekli sandalyeyle vedalaşabileceğimi söylüyorlar. Ses neşeli ve keyifliydi. Jack gülümsedi. Fonzie. Jack selam. Kameradan yanında dişi refakatçi getirdiğini görüyorum. Güzelliği konusunda yaygın söylenti var. Jungle'da davullar çalıyor. Kim çalıyor? Buddy arada bir arayıp çene çalıyor. Kazıdaki kadınlardan birine göz koyduğunu söyledi. Harika bir şeymiş. Merhaba Yasmin. Yanımdaki Lela Fonzie. Fonzie hiç duraklamadan. Pekala Lela'ya da merhaba. Lela diye bir şarkı yok muydu? Yoksa Lola mıydı? Kings mi söylüyordu ne? Jack ben doğmadan önce olmalı dedi. Her neyse hanım harika görünüyor. Bir vızıltı duyuldu ve çifte kanatlardan biri açıldı. İlerleyin dostlar. İlerleyin ve inime girin. 96. Kapıdan girince kalın parmaklıklı bir güvenlik kafesiyle korunan küçük bir holle karşılaştılar. Parmaklıkların ötesinde siyah beyaz bir yer karolarıyla kaplı geniş bir koridor uzanıyordu. Giriş kapısı arkalarından kapandı. Birkaç saniye sonra nereden geldiği belirsiz bir gıcırtı duyuldu ve tekerlekli iskemleye oturmuş, elleri lastik tekerleklerde bir erkek göründü. Boynundaki şal desenli kravat ona uçarı bir ifade veriyor, tombul yüzü sırıtıyordu. Biliyor musunuz artık yağ bulup bu mereti yağlamanın zamanı gerçekten geldi. En azından 60'larında tuhaf biçimde yakışıklı biriydi. Gözlerinde haşarı bir pırıltı vardı. Seni görmek harika Jack. Merhaba Fonzi, bu saatte rahatsız ettiğim için bağışla. Özür dilemeye gerek yok. Dışarısı ne insana ne de hayvana yarar. Onun için içeri gelin. Sizi şu kafesten çıkarayım. Cebinden uzaktan kumandayı çıkardı. Bir takım düğmelere basınca kafesin kapısı vınlayarak açıldı. Ziyaretçiler damalı koridora ayak bastılar. Arkalarında parmaklıklar yeniden kapandı. Sizi tanımak büyük keyif, Signorina. Lela'nın elini tutup öpen Fonzi'nin gözlerinde şakacı bir parıltı vardı. Lela, Jack hakkınızda çok şey anlattı dedi. Hepsi de baştan çıkarıcı ve çok çekici şeylerdir umarım. Lela'nın elini bıraktı. Göğüs cebinden yazıları kabartma bir kartvizit çıkardı. Gülümseyerek abartıyla uzattı. Lela, bu maymun sana kötü davranırsa, ondan bıkmana neden olursa ya da çekilmez bir herif olduğu anlaşılırsa hemen beni aramanı istiyorum. Sana arkadaşlığının karşılığında dostluğumu, parlak zekamı, Adonis'i aratmayan vücudumu sunarım. Sanki bu önerinizi hemen kabul edebilirmişim gibi geliyor. Fonzie sırıtarak Jack'e baktı. Sonra elini kuvvetle sıktı. Gelişmiş bir zevki var değil mi? Ne kadar tatlı ve zeki bir hanım. Gelin içeride dişlerinizi dökecek bir Java harmanım var. Ondan sonra şu senin ilginç parşömenini konuşuruz. Via Panaro'nun sokağında camları karartılmış beyaz bir Fiat minibüs yağmurun dövdüğü karşı kaldırıma yanaşıp durdu. Gök gürledi. Zikzaklı şimşek karanlık bulutları aydınlattı. Motor susmadan önce birkaç saniye daha mırıldandı. İzleyen sessizlikte yolcu tarafının elektrikli camı aradan bir el geçecek kadar indi. Bir saniye sonra da camın aralığından çıkarılan Nikon marka güçlü bir gece dürbünü villaya kilitlendi. 97. Fonzie iskemlesini damalı koridorun ucuna kadar itti. Gazetede yazılanları okuyunca Buddy'yi aradım. Profesörün öldürülmesini falan anlattı. Korkunç bir trajedi. Green'le içtiğimiz su ayrı gitmediğinden değil, birlikte kazı yaptığımızda despotun teki olabiliyordu. Yine de böyle bir ölümü hak etmedi. Buddy anlattı mı? Bütün ayrıntılarıyla Jack. Polisin gözlerinin sana dikili olduğunu da. Buddy yeni doğmuş bir bebek kadar masum olduğunu söyledi ki bu kadarı bana yeter. Pekala siz ikiniz Roma'ya ne zaman geldiniz? Jack dün öğleden sonra dedi. Gece yarısından sonra seni aramaya çalıştım ama cevap yoktu. Fonzie sırıttı. İskemlesinin tekerleklerini gıcırdatarak tavana yükselen cilalı kapılardan geçti. Gönderdiğim multimedya fotoğraflar bütün gecemi aldı. Onun için yatağa devrildiğimde bitkindim. Bana çözülecek birkaç ilgi çekici problem hazırlamışsın. Gelen resimler düzgün müydü? Fonzie cep telefonunu gösterdi. Harika. O kadar heyecanlandım ki dilim tutuldu. Hayranlık kelimesini hiç kullanmam. Ama bu sefer kesinlikle uygun. Gerçekten şaşırdım Jack. Tam anlamıyla. Sanırım resimleri parşömenin çalınmasından önce çektim. Onu daha sonra anlatırım. Eğer metinde okuduklarım doğruysa o zaman dünya medyası senin eşiğini aşındıracak demektir. Ünlü olacaksın. Benim derdim şöhret değil Fonzie. Ben doğru ve güvenilir bir çeviri peşindeyim. Buna hakkın var. Parşömenin ilk birkaç satırı açık. Yani şifrelenmemiş demek istiyorum. Gerisi atbaşa göre şifrelenmiş. Zaten anlaşılmaz olmalarının nedeni de bu. Bu yönteme bazı Eseni belgelerinde rastlanır. Ama nedenini sorma bana. Eseniler tuhaf bir topluluktu demek yanlış olmaz. Konuklarını aydınlatılmış, cam vitrinlerle dolu dev bir odadan geçirdi. Daha önce hiç Roma'ya gelmiş miydin Lela? Hayır, genç kadın sergilenen sikkelere merakla baktı. Fonzie, Roma paraları dedi. Koleksiyonumuz kentin ilk kurulduğu M.Ö. 6. yüzyıla ait altın ve gümüş sikkelere sahip. Daha sonra zamanımız olursa size rehberli bir gezi yaptırırım. Yanlarındaki tavana kadar yükselen iki kapıyı işaret etti. İçeride pornografi odası var. Eğer kalbinden rahatsızlığın yoksa. Roma döneminden kalma pornografi çizimleri, süsler, freskler. Koridorlardan birinin utanmaz cinsel yaşamıyla ünlü, meşhum Borgia papalarına ait olduğu söyleniyor. Şaka ediyorsunuz. Hayır, şaka değil. Aslına bakarsan Borgialar bir zamanlar şu içinde bulunduğumuz odada yaşarlardı. Söylentiye göre Papa Alexander burada birçok kuzeniyle yatar ve dua yerine sevişmeyi yeğlermiş. Koleksiyonumuzun en önemli tarafının ne olduğunu söylemiş miydim? Kayıtlarımız. Ne gibi kayıtlar? Orijinal Roma dosyalarının, askeri kayıtların, hesapların ve günlüklerin örnekleri. Tahtaya, parşömene, papirüse yazılmış ya da madene kazılmış her türlü yazı. Jack, bakmanı istediğim yazıttan bir şey çıktı mı? Diye sordu. Kayıtlar Cassius Marius Agrippa adlı bir sentriyonun milattan sonra 27 ila 36 yılları arasında Dora'da görev yaptığını belirtiyor. Aynı adam düzenli biçimde terfi edip sonunda Sur kentinin başkomutanı, sonra da varlıklı bir iş adamı ve konsül olmuş. İşte sorumun cevabı. Bir şeyler hazırladın mı? Hemen başlayabiliriz. Bodrum'daki projeksiyon odasını kullanacağız. Tekerlekli iskemlesini paslanmaz çelik asansör kapılarına doğru sürdü. Duvardaki düğmeye basınca kapılar fısıltıyla açıldı. Burası beni ve tekerleklerimi ancak alıyor. Bodrum merdiveni sağdaki kapının ardında. Aşağıda görüşürüz. Asansör kabinine girdi. İskemlesini çevirdikten sonra parmağını bir düğmeye bastı. Arrivederci çocuklar. Asansörün kapıları kapandı. Kabin aşağıya indi. Jack, Fonzie bir zamanlar ilk ölü deniz parşömenlerini bulan kazıyı destekleyen Rothschild Müzesi için çalışıyordu. Yüzlerce kumran metni çevirdi. Onun için eğer bu metin şaşırtıcı diyorsa o zaman sıkı bir sürprize hazırlıklı ol. Lela'nın geçmesi için kapıyı açtı. İnsanların bu belge için neden birbirlerini öldürmeye hazır olduklarını sonunda anlayacağız belki. Ve 2000 yıldır hangi karanlık sırrı sakladığını da. 98. Anna Kubel saatine baktı. Duyguları hırpalanmıştı. John Beckett geleli 2 saat geçmişti ve artık ağabeyinin solukları can çekişmekte olduğunu gösteriyordu. John Beckett oturmuş, sessizce Franz Kubel'in elini tutuyor, yüzüne bakıyordu. O yüz bembeyazdı, gözleri kapalıydı. Kubel'in bir tutam ıslak saçı alnına yapışmıştı. Ne kadar zamandır bilinçsiz Anna? Son 36 saatte bilinci gidip geliyor. Siz içeri girdiğinizde bir anlığına kendine gelmişti. Papa ölmek üzere olan papazı siyah çantasından çıkardığı kutsal yağla yağlamış, ardından da elini kaldırıp tebriğe duasını okumuştu. Deinde ego te absolvo. Baba, oğul ve kutsal ruh adına seni günahlarından arındırıyorum. Amin. Şimdi de dostunun elini sabırla tutarken Anna, bilinci açılır açılmaz aramamı söylemiştiniz dedi. Birkaç kere kendine geldi ama yine komaya girdi. Beklenen bir durum Anna. Franz morfini azaltmam için ısrar bile etti. Sizi gördüğünde zihninin berrak olmasını istiyordu çünkü. Ama bu son günlerde her geldiğinizde acısı dayanılır olmaktan çıkınca anlaşılan zihni kapanıyor. Konuşacağımızı ummuştum. Franz yazdığı mektupta bunun son derece önemli gördüğünü söylüyordu. Kadın yataktaki ağabeyine baktı. Onu böyle çaresiz görmek yüreğimi parçalıyor. Papa Anna'nın parmaklarını kavradı. Sonunda hepimiz çaresiziz. Babamızın bizi kollarına almasını bekleyen çocuklar gibi olacağız. Yakında bitecektir Anna. Kadın gözlerini sildi. Geçmişte ikiniz o kadar iyi dostunuz ki. Sizden ne kadar sık bahsederdi. Yine de aranızın neden açıldığını hiç anlatmazdı. Tabii Franz işte. Her zaman ketum olmak zorundaydı. Birbirimizin en iyi dostuyduk. Franz bana çok şey öğretti. İyi kalpli ve sadık bir yoldaştı. Öyle de İsrail'deyken bir şey oldu değil mi? Franz oradaki günlerinizden hiç bahsetmek istemezdi. Ben sadece orada dostluğunuzu bozacak bir şeyler geçtiğini tahmin edebiliyorum. Evet Anna, kötü bir şey oldu. Geçen gün gazetede yeni bulunan parşömenle profesörün öldürülmesinden bahseden habere rastlayınca Franz'ın ilgisini çekeceğini düşünüp ona okudum. Tepkisi korkunç oldu. Nasıl korkunç? Endişeli ve huzursuzdu. Onu hiç o halde görmedim. İşte size notu da o zaman yazdı. Gazetenin küpürüyle birlikte size göndermemi istedi. Sonra onu eski kağıtlarını karıştırırken buldum. Bir resim çıkardı. Resim elindeyken durmadan dua ediyordu. Hangi resim? Anna çekmeceyi çekti. İçinden bir gazete küpürü çıkarıp Beckett'e uzattı. İşte bu fotoğraf. Papa bir çiftin göründüğü eski gazete fotoğrafına baktı. Robert ve Margaret Kane'i tanıdı. Bende kalabilir mi? Dedi. İstiyorsanız. Franz ölmeden önce sizinle konuşması gerektiğini söylüyordu. Nedenini biliyor musunuz Papa Hazretleri? Beckett Kane'lerin fotoğrafını cübbesinin cebine soktu. Evet Anna, biliyorum. Ağabeyinle aramızdaki korkunç bir sır yüzünden. Sır mı? Tam o sırada Franz Kubel'in gözleri canlanıverdi. Sanki komasından dışarıya savrulmuş gibi nemli gözlerini odaklamaya çabaladı. Kanserden pörsümüş ciğerlerini hava doldurmaya çalışırken ızdırabı yüzünden okunuyordu. Beckett papazın kemikli ellerini sıvazlarken yumuşak bir sesle ''Franz, seni yeniden görmek ne güzel eski dost'' dedi. ''Son kutsamayı yaptım. Kısa süre sonra Tanrı'nın sevgi dolu kollarında olacaksın.'' ''Beni anlıyor musun Franz?'' ''Anlıyorsan başını salla.'' Franz Kubel son bir gayret gösterir gibiydi. Başını salladı. John Beckett'in eline sıkı sıkı sarıldı. Papa, güzel, anlıyorsun diye fısıldadı. Şimdi bütün günahlarından arındın eski dost. Franz Kubel'in gözleri yaşla doldu. Beckett usulca, Franz dedi, vakit tamam. Birlikte yıllardır sakladığımız sırrı Anna ile paylaşmamız gerek. Her ikimiz için. Ama en önemlisi kilisenin iyiliği için doğru olanı yapmalısın. Anna tanıklık etmeye, işlediğimiz cinayeti itiraf etmemizi dinlemeye hazır. Kadın şaşkınlık içinde önce ağabeyine sonra Beckett'e baktı. Cinayet? Siz neden bahsediyorsunuz? Anna, daha sonra anlatırım. Şimdilik sadece dinle. Papa sessizliğe bürününce Franz Kubel kemikli parmaklarıyla kız kardeşinin ellerine yapıştı. Zımpara kağıdı kadar kuru ve ıslıklı sesiyle "Anna, sana söyleyeceklerimi iyi dinlemeni istiyorum." dedi. Ondan sonra sevgili kardeşim, Papa Hazretlerinin söyleyeceklerine harfiyen uyman gerekecek. 99. Pekala çocuklar, başlıyoruz dedi Fonzie. Beyaz projeksiyon ekranı köreltici bir aydınlığa boğuldu. Bodrum'un loş bir odasında plastik iskemlelere yerleştirilmiş Jack ile Lela güçlü ışık patlamasının etkisiyle gözlerini kırpıştırdılar. Fonzie bağlantısını yaptığı dizüstü bilgisayardan projektör ekranını çalıştırdı. Okuma lambasının düğmesini çevirdi, burnunun ucuna yarım ay biçiminde okuma gözlüklerini yerleştirdi ve önündeki el yazısı kağıt tomarına bir baktı. Gönderdiğin resimleri telefonumdan bilgisayara aktardım. Sonra da bendeki yazılımı doğru sonuçtan emin olmak için arka arkaya 3 kere çalıştırıp verileri çözdüm ve yorumladım. Bu yazılımı daha önce de Ölü Deniz parşömenlerinin şifresini çözmek için kullandığımdan oldukça güvenilir. Metnin şifresini çözmek mi? Atbaş şifresini çözme yazılımı oldukça basittir. Atbaş Arami alfabesini ters yüz eden basit bir değiştirme yöntemi. Buraya kadar anlaştık mı? Tabii anlaştık dedi Jack. Lela başıyla onayladı. Güzel. Fonzie bilgisayarın klavyesine dokununca ekran düşey aramice sembollerle canlandı. Birkaç saniye sonra görüntüler kayboldu. Bir parşömen bölümü göründü. Ardından bir tane daha. 8 bölüm ekranı kaplayana kadar devam etti bu işlem. Fonzie'nin sesindeki heyecan belirgindi. Pekala Jack, işte bu senin bana 8 multimedya fotoğrafıyla gönderdiğin parşömenin tamamı. Şimdi bunları tercüme edilmiş tek bir metinde birleştireceğim. Şifrelenmemiş ilk satırlarda dahil. İşler bundan sonra çok ilginç olacak. Bilgisayar klavyesinde bir tuşa dokununca ekrandaki 8 bölümün yerini İngilizce bir metin aldı. Fonzie lazer kaleminin düğmesine bastı. Kalemin kırmızı ışığını bütün metnin çevresinde dolaştırdı. Burada gördükleriniz parşömen içeriğinin aşağı yukarı yarısı. Önce metnin şifre çözümünü ve çevirisini kendim yaptım. Ardından çeviri yazılımını çalıştırıp ikisini karşılaştırdım. Ekranda görülen orijinale olabildiğince sadık bir çeviri. Şimdi rahatça okuyun. Devamına sonra geçeriz. Ziyaretçiler gözlerini ekrana dikip okumaya koyuldular. Bu hikaye İsa Mesih olarak bilinen kişiyle ilgilidir. Kayseriya'dan adının ünlendiği Dora'ya gittiğinde bütün vaatlerine rağmen körleri ve hastaları iyileştirmeyi hiç başaramadı. Kısa süre sonra Romalılarca Dora'da tutuklandı. Yargılanıp suçlu bulundu ve infazına karar verildi. Bu hikaye Tanrı'nın seçilmişlerine İsa'nın kardeşlerinin refakatinde Kayseriya'yı ziyaret eden İsa Mesih'in Dora'da bulunduğunu öğrenen kardeşimiz Yehuda İskariot tarafından anlatıldı. Oysa Efendisi İsa'yı görmek ve vaazını dinlemek için oraya gittiği zaman Yehuda o adamın İsa'nın adını kullanan bir dolandırıcı, bir sahte Mesih olduğunu anladı. Gerçeği öğrenince Yehuda Efendisi'nin sahte bir Mesih olduğuna, dünyayı değiştirmek için gelen gerçek Mesih olmadığına inandı. Yehuda İskariot, konuyu kardeşlerine danıştıktan sonra sahte Mesih'i Dora'daki Romalılara ihbar etmesine karar verdiğini itiraf etti. Gerçekten de sahte Mesih'in seçilmiş kişi olduğu iddiasıyla ülkeyi bir ucundan bir ucuna gezen bir adam olduğu sanıldı. Nasiriyeli İsa'nın adını ve ününü kullanarak hastaları ve mecnunları tedavi etme vaadinde bulunuyor, Tanrı'nın oğlu olduğunu iddia ediyordu. Nasiriyeli İsa'nın adını kendi çıkarları için kullandığına ve böylelikle kendi adına dünya nimetlerini topladığına inanılıyor. Oysa gerçekte Nasiriyeli İsa böylesi zenginlikler biriktirmeyi yasaklamıştı. O, insanın fazla zenginliklerinin hepsini elden çıkarması, yoksullara sadaka vermesi, hastalara ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmesi gerektiğine inanıyordu. Oysa bu sahte Mesih'in şöhret hırsı onu mahkum edecekti. Metin burada bitiyordu. Jack satırların sonuna geldiğinde sırtından buz gibi bir soğuğun aktığını hissetti. Gözlerini aynı derecede şaşkın Lela'ya çevirdi. Ama daha ikisi de ağızlarını açmadan Fonzie'nin sesi sessizliği böldü. "Burada gördüğümüz," dedi, yarım ay biçimi gözlüklerini burnunun kemerine doğru iterek, "daha önce hiç duyulmamış bir öykü. Üstelik gerçek bir muamma. Parşömenlerde kullanılan dil her zamanki gibi biraz yapmacık olabilir. Ama burada anlatılmak istenen şu. İncil efsanesine göre Nasiriyeli İsa ya da Hazreti İsa veya Yunanca Mesih anlamına gelen Hristos ile hemen aynı dönemde bir başka İsa daha var. Bir dublör ya da bir fırıldakçı. Dediklerine göre bu fırıldakçı kutsal toprakları geziyor. Bu sırada da mucizeler gerçekleştirme iddiasıyla egosunu veya cebini ya da her ikisini birden şişirmeye bakıyor." Soluklanmak için ara verdi. "Bundan sonraki metin ya da alt metinlerden anladığım bu. Şimdilik mantıklı geliyor mu?" Jack giderek artan bir heyecanla başını salladı. "Devam et." "Lela, durun bir dakika," dedi. "Yahudilerin Talmud'u İsa'yı büyüye başvuran ve bu yüzden haklı olarak ölüm cezasına çarptırılan sahte bir Mesih olarak tanıtmaz mı? Bizim İncil'imiz Tanah, her biri seçilmiş olduğu iddia edilen akıllı ya da deli birçok sahte peygamberlerle doludur." Fonzie gülümseyerek "doğru," dedi. "Örneğin İsa bile Luka'da bundan bahseder. Sakın kanmayın, zira benim adıma gelip ben İsa'yım diyenler çok olacaktır. Ama bu farklı. Bu son derece belirgin. İsa ile aynı dönemde yaşamış biriyle ilgili ayrıntılar okuyoruz. Belirli olaylar anlatılıyor. Ve iyi düşünürsek burada yazılı olanlar gerçekten senaryo gibi." "Lela, ne demek istiyorsun?" diye sordu. "Bütün başarılı insanların taklitçileri vardır. Başkalarının sırtından şöhret ya da para kazanmak isteyen sahtekarlar. Söz konusu ister Elvis, bir rock grubu ya da parlak fikir sahibi bir iş adamı olsun, daha birkaç kuruş kazanmaya başladıkları anda onların çabalarını paraya çevirmek isteyen bir sürü klonları çıkar. Öyleyse İsa'nın döneminde birileri çıkıp bir şeyler kazanmak için onu neden taklit etmesin?" "Ne kazanmak?" diye sordu Lela. "Bir sürü yolu var. İsa müritlerinin dikkatini, saygısını ve hayranlığını kazanmıştı. Bunun yanında kalabalıkları da topluyor, onlardan armağanlar ya da bağışlar alıyor, yolu düştüğü her yerde yatacak bir döşekle karnını doyuracak bir şeyler buluyordu. Bütün bunlar bir taklitçi için oldukça çekici ödüllerdir." Gülümseyerek, başka bir deyişle dikkatleri mıknatıs gibi üzerine çekiyordu. Kadınlara da çekici geldiğine kuşku yok. Hayranlarına direnmiş olması muhtemel. Ama bütün bu ilgi ve ödüller bir sahtekar için oldukça çekici bir karışım. Biraz durakladı. "Üstelik böyle bir sahtekarlık da kolay olmalı. O dönemlerde kutsal topraklarda yolculuk eşek sırtında ve arabayla ama çoğu zaman yaya yapılıyordu. Yollar kötüydü. Bir yere varmak günler sürüyor, haberler çok yavaş yayılıyordu. Televizyon yok, radyo, gazete yok." Jack, "Yahuda'nın Kayseriya'dan Dora'ya gitmek için yaptığı 15 kilometrelik kısa yolculuk bile yarım gün sürmüştür. Hiç gitmediği bir kasabada İsa'nın neye benzediğini kaç kişi bilebilirdi ki?" Fonzie başıyla onayladı. "Haklısın, o dönemde kimse nüfus cüzdanı taşımıyordu. Biri çıkıp da Nasiriyeli İsa olduğunu söylese insanların ona inanmamaları için pek neden olamazdı." Lazerin kırmızı ışığını ekrandaki metnin bir bölümüne tuttu. "Önemli olan başka ne var biliyor musunuz?" "Metnin inanılır olmasını sağlayan iki nokta var. Tanrı'nın seçtikleri esenilerdir. Sadece onlar kendilerinden bu şekilde bahsederler. Öte yandan bir eseni belgesinde Yahuda İskariyot'tan bahsedilmesi de mantıklı. Eseniler bağnaz olarak bilinirlerdi. Bir bakıma fanatik yani. İskariyot sözcüğünün Yunanca bağnaz anlamına gelen Sikarius kelimesinden kaynaklandığı sanılır. Bazı bilim adamları Yahuda İskariyot adının Yahuda Sikarius isminin çarpıtılmış halini ifade ettiğine ve İskariyot'un bir dönem Eseni toplumunun üyesi olduğuna inanır. Bu yüzden Esenilere açılması mantıklı. İlgimi çeken başka ne var biliyor musun Jack?
Ne?
İncil'in Yahuda'nın İsa'ya ihanet etmek için geçerli bir neden göstermemesine şaşar dururum. Tamam, 30 gümüş sikkeyle ödüllendiriliyor ama para onun için bir şey ifade etmemiş ki. İsa'ya ihanet etmiş olmak için İsa'ya ihanet ediyor ve bu ihaneti kesinlikle geçerli bir nedeni yok. Yahuda baştan beri İsa'ya sadık olduğunu iddia ettiği için bazı bilim insanları bir kehaneti gerçekleştirmek için ihanet etmiş olabileceğini düşünür. Oysa benim için bu görüş bütünüyle boş, geçersiz. Burada şu metnin bize Yahuda'nın ihaneti için gerçek bir nedeni olduğunu gösteriyor. Bir sahtekar kimlik hırsızlığıyla suçlanıyor. Yahuda gerçek İsa'yı korumak için sahtesine ihanet ediyor. Bu gerekçe şimdiye kadar tam bir esrar olarak kalmış ihaneti mantıklı kılıyor. Büyük bir şey. Lela, sözü nereye getirmek istiyorsun diye sordu. Cevabı veren Jack oldu. Sanırım Fonzie bu metin doğrulanabilirse İncil'i kuşkuların ortasına atar demek istiyor. Fonzie parmağıyla masaya vurdu. Aynen. Kutsal kitap tek bir Nazireli İsa'dan bahseder. Oysa şimdi iki oldular ve aynı müritten iki ihanet. İki farklı Roma eyaletinde iki mahkeme, iki farklı yargıçtan iki ölüm kararı ve iki çarmıha gerilme. Suları bulandırıyoruz. Korkunç sorulara gebe büyük bir esrar yaratıyoruz. Bütün bunların dışında Nasiriyeli İsa'nın servet biriktirme yasağının bile devasa anlamı var. Yoksullar, hastalar ve ihtiyacı olanların yararına insanın bütün fazla varlığını elden çıkarması gerektiğine inanmalısın. Etrafta büyük servetler biriktirmiş kiliseler var derken sadece Roma'dan bahsetmiyorum. Müritlerine varlık toplamayı tavsiye eden bir sürü kilise var. Bu sözler onların sözde değerini çok sarsacak. Elimizdeki dinamit. Jack sesli soluk alıp verdi. Şifreyi çözerken ya da metni çevirirken hata yapmış olma ihtimalin var mı? Şaka mı ediyorsun? Malıma mülküme bahse girerim. Artan bir heyecanla gözlüklerini burnuna yerleştirdi. Daha en müthiş yerine gelmedik bile. Bundan sonraki bölüm aklınızı başınızdan alacak. Ayrım 33 sonu. Sayfa 370. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Pompei. P-O-M-P-E-I. Julius Caesar. J-U-L-I-U-S S-E-Z-A-R. Signorina. S-I-N-Y-O-R-I-N-A. Centurio. C-E-N-T-U-R-I-O. Deinde ego te absolvo. Deinde ego te absolvo. Hristos. Hristos. Sicarius. S-I-C-A-R-I-U-S.